Ayrım 31.
Bu savaş boyalarını sürmüş ve kemerine iki tabanca takmış Kızıldereli, azgın atın elçisi Küçük Dev Adam'dı. "Kara tepeleri satmaya kalkışacak ilk reisi öldüreceğim," diye bağırdı. Atını komisyon üyeleriyle reisler arasındaki açıklıkta aşağı yukarı sürüp duruyordu. Atlarından korkan adamın oğlu ve bir grup Sioux, polis görevlisi Küçük Dev Adam'ın etrafını çevirip oradan uzaklaştırdı. Bununla birlikte reisler ve komisyon üyeleri Küçük Dev Adam'ın orada bulunan savaşçıların çoğunun duygularını dile getirdiğini anlamış olmalılardı. General Terry arkadaşlarını arabalara binip Robinson Kalesi'ne dönmeyi önerdi. Kızılderililerin yatışması için birkaç gün bekleyen komisyon üyeleri Kızıl Bulut'un temsilciliğin karargah binasında 20 reisin katıldığı bir toplantı düzenlediler. Reisler 3 gün süren konuşmalarında Büyük Baba'nın temsilcilerine Kara Tepeleri ucuza kapattırmayacaklarını açıkça anlattılar. Benekli Kuyruk sonunda sabırsızlanarak kesin önerilerini yazılı olarak sunmalarını istedi. Maden ayrıcalıkları için yapılan öneri yılda 400 bin dolardı. Eğer Sioux'lar tepeleri satmak isterlerse fiyat 6 milyon dolar olacak ve Kızılderililere eşit taksitlerle 15 yılda ödenecekti. Tepelerdeki bir maden ocağının tek başına 500 milyon dolarlık altın verdiği göz önüne alınırsa bu fiyatın gülünç olduğu ortaya çıkar. Benekli Kuyruğa bütün Sioux'lar adına konuşma iznini veren Kızıl Bulut son toplantıya gelmedi bile. Benekli Kuyruk her iki öneriyi de sert bir tutumla geri çevirdi. Kara tepeler ne kiralıktı ne de satılık. Komisyon üyeleri pılı pırtısını toplayıp Washington'a döndü. Kongreye Sioux'ları kara tepelerden vazgeçmeleri konusunda kandıramadıklarını bildirdiler. Kızılderililerin isteklerinin göz ardı edilmesini ve kara tepelerin gerçek değerine eşit bir fiyatın saptanmasını öğütlediler. Kara tepelerin böyle zorla ele geçirilmesinin Kızılderililere kesin bir son olarak gösterilmesi zorunluluğunu da ayrıca belirttiler. Böylece Amerika Birleşik Devletleri ordusunu Kızılderililerle yaptığı savaşlarda hiç uğramadığı bir yenilgiye sürükleyen ve Kuzey Ovası Kızılderililerinin özgürlüğünü bir daha geriye gelmemecesine ortadan kaldıran bir olay dizisi başlatılmış oldu. 9 Kasım 1875 Kızılderili Dairesi Özel Müfettişi E.T. Watkins, Kızılderili Sorunları Danışmanı'na rezervasyonun dışında yaşayan Kızılderililerin iyi beslenip silahlandıklarını, davranışlarının cüretkar ve bağımsız olduğunu, bunlardan dolayı da rezervasyon sistemi için bir tehlike yarattıklarını bildirdi. Müfettiş Watkins, bu uygarlaşmamış Kızılderililere karşı birlikler çıkarılmasını, bunun ne kadar çabuk olursa o kadar iyi olacağını, yani kış içinde onlara kırbaç zoruyla boyun eğdirmeyi öğütlüyordu. 22 Kasım 1875 Savaş Bakanı W.W. Belknap, bölgenin değerli maden rezervleri konusundaki haberler sonucunda şiddetli tutkulara kapılan beyaz madenciler için satın alınması yolunda bir şeyler yapılmazsa, Kara Tepeler'de karışıklıklar çıkabileceği konusunda bir uyarıda bulunuyordu. 3 Aralık 1875 Kızılderili Sorunları Danışmanı Edward P. Smith, Sioux ve Cheyenne temsilcilerine verdiği emirde rezervasyonların dışında yaşayan bütün Kızılderililerin 31 Ocak 1876'ya kadar temsilciliklerine gelmelerini yoksa onları zorla getirmek için bir askeri birliğin gönderileceği konusunda uyarmalarını istedi. 1 Şubat 1876 İçişleri Bakanı, Savaş Bakanı'na düşman Kızılderililerin rezervasyona dönmeleri için verilen zamanın dolduğunu, sorunu bu koşullar altında uygun görecekleri şeyi yapmaları için askeri yetkililere devredeceğini bildirdi. 7 Şubat 1876 Savaş Bakanlığı, Missouri Kol Ordusu'ndan General Sheridan'ı oturan boğa ve azgın at önderliğindeki çeteleri de içeren düşman Sioux'lara karşı girişilecek harekatı yönetmekle görevlendirdi. 8 Şubat 1876 General Sheridan, General Crook ve General Terry'e azgın at ve müttefiklerinin sık sık ziyaret ettikleri Powder, Tongue, Rosebud, Bighorn ırmaklarının kaynaklarına yapılacak askeri harekat için hazırlanmaları emrini verdi. Bu hükümet çarkı dönmeye başlar başlamaz bilinçsiz, kontrolsüz, amansız bir güç haline geldi. Aralık ayı sonlarında rezervasyon dışında reisleri geri çağırmak için temsilciliklerden ulaklar salındığında kuzey havaları ağır bir kar örtüsü altındaydı. Tipi ve keskin soğuk yüzünden bazı ulaklar 31 Ocak'tan çok sonra temsilciliklerine dönebildiler. Bu koşullar altında kadınları ve çocukları atlarla ve kızaklarla nakletme olanağı yoktu. Birkaç bin düşman temsilciliklere ulaşabilseydiler bile orada açlıktan ölüp gideceklerdi. Kış sonlarına doğru rezervasyonlarda erzak o kadar azalmıştı ki yüzlerce Kızılderili pek az olan tayınlarına destek olabilecek av hayvanlarının peşinden kuzeye gitti. Ocak ayında bir ulak oturan boğanın Powder Irmağı ağzındaki kampını buldu. Bölgeye dönme emrine uyacağını ancak bunun otların yeşerdiği aydan önce mümkün olamayacağını bildiren Hulk Papa reisi ulağı geri yolladı. Azgın atın oglalaları hırsızlar yolunun kuzeyden Karatepe'lere ulaştığı yerde Bear Bat yöresinde kışlamışlardı. Burası baharda Paasapa'ya zor yoluyla giren madencilere karşı baskınlar düzenlemek için uygun bir yerdi. Temsilcilik ulakları kar altında azgın ata ulaştıklarında reis onlara kibarca soğuklar dinmedikçe gelemeyeceğini bildirdi. Genç bir oglala sonradan çok soğuktu demişti. Halkımızın çoğu ve atlarımız yolda kırılacaktı. Zaten kendi toprağımızdaydık ve kimseye bir şey yaptığımız yoktu. 31 Ocak ultimatumu bağımsız Kızılderililere karşı bir savaş ilanından farksızdı. Bunu pek çoğu da öyle kabul etti. Ne var ki mavi ceketlilerin böylesine çabuk harekete geçeceğini ummuyorlardı. Kardan göz gözü göremeyen ay içinde 3 yıldızlı kuruk, 10 yıl önce Kızıl Bulut'un Powder Irmağı bölgesini istiladan korumak için inatla savaştığı Fetterman Kalesi'nden çıkarak bozma yoluyla kuzeye yürüdü. O sırada kuzeyli çeyenleriyle Oglala Sioux'larından oluşan bir Kızılderili çetesi birkaç yaban sığırıyla antilop bulmayı umdukları Powder Irmağı bölgesine gitmek üzere Kızıl Bulut'un temsilciliğini terk etmişlerdi. Mart ortalarında bunlar küçük Powder'ın Powder'a karıştığı yerden birkaç mil uzakta konaklayan bazı bölge dışı Kızılderililerle birleşti. Çeyenlerin reisleri iki ay, küçük kurt, ihtiyar ayı, akça ağaç ve beyaz boğaydı. Oglaların başındaysa bücür köpek bulunmaktaydı. Yanındaki savaşçıların arasında azgın atın daha kuzeydeki köyünden gelenler de vardı. Kuruk'un binbaşı Joseph R. Reynolds komutasındaki öncü birliği 17 Mart sabahı ansızın bu sakin konak yerine saldırdı. Kendi topraklarında olduklarından hiçbir korkuları bulunmayan Kızılderililer, yüzbaşı James Egan'ın kır atlı birliği tabanca ve karabinalarla ateş ederek çadırlara saldırdığında uyumaktaydılar. Aynı anda ikinci bir süvari kolu sol kanattan saldırıya geçti, bir üçüncüsü de Kızılderililerin atlarını sürüp götürdü. Savaşçıların ilk işi kadınları ve çocukları her yöne acımadan ateş etmekte olan askerlerin önünden çekmeye çalışmak oldu. İhtiyarlar sendeleyerek vızıldayan kurşunlardan kaçmaya çabalıyorlardı, diyordu tahta bacak. Yürekliler ellerine geçen silahlarla saldırıya karşı durmaya çalışıyorlardı. Savaşamayanlar engebeli bir yamaca tırmanmaya başlar başlamaz savaşçılar da tümsek ve kayaların arkasında mevzilendi. Buradan ateş ederek kadınlar ve çocuklar Powder Irmağı'nı geçinceye kadar askerleri menzil dışında tutmayı başardılar. Tahta bacak uzaktan köyümüzün yıkılışını seyrettik diyordu. Çadırlarımız içindekilerle birlikte yandı. Üzerimdeki giysimden başka her şeyimi yitirdim. Mavi ceketliler kamptaki bütün kurutulmuş etleri ve eğerleri yok ettiler. Kızılderililerin atlarının hemen tümünü uzaklaştırarak kaçırdılar. 1200-1500 kadar hayvan karanlık basar basmaz çalınmış atlarını geri almaya kararlı savaşçılar mavi ceketlilerin konak yerine gittiler. Orada olanları iki ay kısaca şöyle anlatıyordu. O gece askerler atları bir yana toplayarak uyudu. Sürünerek onlara yaklaştık, hepsini çalarak uzaklaştık. Üç yıldızlı kuruk, Kızılderililerin köyden kaçmalarına ve atlarını geri almalarına meydan verdiği için binbaşı Reynolds'a öyle öfkelenmişti ki onu divanı harbe verdi. ordu bildirisinde bu yağmur seferi Azgınat'ın köyüne yapılan baskın olarak geçiyordu. Oysa Azgınat kuzeydoğuda millerce uzakta konaklamıştı. İki ay ve öbür reisler evsiz barksız kalan halklarının barınak ve yiyecek bulma umuduyla Azgınat'ın köyüne götürdüler. Yolculukları 3 gün sürdü. Geceleri ısı 0'ın altına düşüyordu. İçlerinden yalnızca birkaçının üzerinde yaban sığırı postundan giysiler vardı. Yiyecekleri ise çok azdı. Azgınat onları son derece candan karşıladı. Yiyecek ve giysi verdi. Oglala çadırlarında barınacak yer buldu. Köyü yağmalayan mavi ceketlilerin yaptıklarını dinledikten sonra iki aya "Geldiğime sevindim," dedi. "Beyazlarla yeniden savaşacağım." "Kabul," diye cevap verdi iki ay. "Çarpışmaya hazırım. Zaten çarpıştım da. Kabilemden ölenler oldu. Atlarımız çalındı. Dövüşmek işime geliyor." Otların yeşerip atların güçlendiği, kazların kuluçkaya yattığı ay Azgınat kampı dağıttı. Oglala ve Çeyenleri kuzeye, oturan boğa ve Hunk papaların kış boyunca konakladıkları Tongırma ağzına götürdü. Çok geçmeden Topal Geyik'le birlikte bir grup Minejoncu da gelip yakında konaklamak için izin istediler. Mavi ceketlilerin Siu avlaklarına girdiklerini duymuşlardı. Herhangi bir tehlikeye karşı oturan boğanın güçlü Hunk papalarının yakınında olmak istiyorlardı. Havalar ısındıkça kabileler av ve taze ot aramak için kuzeye doğru ilerledi. Yol boyunca bunlara Burul, Şans Ark, Kara Ayak, Siu ve Çeyen çeteleri de katılıyordu. Bu Kızılderililerin çoğu anlaşmanın tanıdığı haklara uygun bir biçimde avlanmak üzere bölgelerinden ayrılmışlardı. 31 Ocak ultimatumunu işitenler de vardı. Ama bunu ya büyük babanın temsilcilerinin sıradan bir tehdidi olarak almışlar ya da barışçı Kızılderilileri ilgilendiren bir şey olduğuna inanmamışlardı. Çeyen savaşçısı Tahtabacak, "Gençlerin çoğu askerlerle savaşmak istiyordu," diyordu. Ama reisler ve ihtiyarlar beyazlardan uzak durmamızı öğütlediler. Bu birkaç bin Kızılderili Rozbaat'ta konakladıkları sürece rezervasyonlarından yığınla genç savaşçı geldi. Bunlar mavi ceketlilerin güçlü birliklerinin 3 koldan yürümekte olduğu söylentisinde beraberlerinde getirdiler. 3 yıldızlı kuyruk güneyden geliyordu. Topal albay John Gibbon batıdan, tek yıldızlı Terry ve uzun saçlı Custer ise doğudan ilerliyorlardı. Yağ yapma ayının ilk günlerinde Hunk papalar yıllık güneş danslarını yaptılar. Oturan boğa 3 gün boyunca dans etti. Gövdesini kanattı ve cezbeye kapılıncaya kadar güneşe baktı. Kendine gelince halkına düşünde bağıran bir ses duyduğunu söyledi. Ses, "Size bunları veriyorum çünkü bunların kulakları yok," demişti. Gökyüzüne baktığında baş aşağı düşen askerler görmüştü. Çekirge sürüsü gibiydiler. Kepleri başlarından düşüyordu. Kampın tam ortasına iniyorlardı. Bu beyazların kulakları yoktu. Hiçbir şey duymuyorlardı. İşte bu yüzden Yüce Ruh Wakatakanka bu askerleri öldürmeleri için Kızılderililere teslim ediyordu. Birkaç gün sonra avlanmaya çıkan birkaç çeyen Rüzbaat Vadisi'nde gecelemek üzere konaklamış bir mavi ceketli kolu gördüler. Avcılar kamplarına döndüler, dönüş yolunda kurt gibi ulumuşlardı durmadan. Bu tehlike işaretiydi. 3 yıldızlı geliyordu. Birliklerinin önünde parayla tutulmuş kargaları ve şoşoneleri göndermişti. Reisler köylerine ulaklar çıkardılar ve vakit geçirmeden toplandılar. Toplantıda savaşçıların yarısının köyleri korumak üzere geride kalması, ötekilerin ise geceye yola çıkarak sabahleyin 3 yıldızlının askerlerine saldırması kararlaştırıldı. 1000'e yakın Siu ve Çeyen toplanmıştı. Yedek atlarla uğraşmak amacıyla bazı kadınlar da bunlara katıldı. Oturan boğa, Azgınat ve 2 ay önderler arasındaydı. Şafaktan az önce atların koşumlarını çözdüler, bir süre dinlendiler. Sonra ırmaktan uzaklaşıp tepelere yöneldiler. 3 yıldızlının önce kargaları ona Rozbaat'ın aşağılarında büyük bir Siu köyü gördüklerini söylemişlerdi. General de paralı askerlerini sabah erkenden yola çıkarmıştı. Kargalar bir tepeyi aşarak bayır aşağı inerlerken Siu ve Çeyen savaşçılarıyla karşı karşıya geliverdiler. Silvi Çeyan savaşçıları kargaları darmadağın etti. Ancak mavi ceketliler imdada yetişince geri çekilmek zorunda kaldılar. Azgın at uzunca bir süredir mavi ceketlilerle savaşarak kendini deneme fırsatı kollamaktaydı. Fetterman'ın Phil Kearney kalesinde verdiği savaştan bu yana askerleri gözlemiş, savaşma tarzlarını incelemişti. Vahiy beklemek için kara tepelere her gidişinde Bakata Kanka'ya kendisine gizli güçler vermesi için dua etmişti. Eğer beyazlar tekrar halkıyla savaşmaya gelirse bu gizli güçler Oglalaları zafere ulaştırmasına yardımcı olacaktı. Azgın at gençliğinden bu yana insan dünyasının gerçek dünyanın ancak bir gölgesi olduğunu biliyordu. Gerçek dünyaya ulaşabilmek için düş görmek zorundaydı. Orada her şey yüzer ya da dans eder gibiydi. Gerçek dünyada atı sanki vahiymiş ya da azgınmış gibi sıçramaktaydı. İşte kendisine azgın at denmesinin nedeni de buydu. Savaşa girmeden eğer gerçek dünyayı düşleyebilirse her şeye dayanabileceğini öğrenmişti. 17 Haziran 1876 günü azgın at gerçek dünyayı düşledi. Sonra da Siyulara beyaz askerlerle savaşırken o güne kadar hiç yapmadıkları pek çok şeyi nasıl yapabileceklerini öğretti. Kruk süvarilerini hücuma kaldırdığında Siyular onların ateşine karşı duracaklarına yanlarına kaydılar ve hatların zayıf noktalarını vurdular. Azgın at savaşçılarını at üstünde tutuyor ve durmadan yer değiştiriyordu. Güneş tepeye vardığında askerler kargaşa içerisinde üç ayrı yerde çarpışmaktaydılar. Mavi ceketliler çarpışma hatları ve güçlü cepheler kurmak alışkanlığındaydı. Azgın at böyle çarpışmalarını önleyince kargaşaya düşmüşlerdi. Hızlı atlarıyla ani hücumlar yapan Siyular askerleri ayrı düşürmüşler ve sürekli olarak savunma durumunda kalmaya zorlamışlardı. Mavi ceketlilerin tüfek ateşi yoğunlaştığında Siyular çekiliyor, birkaç askeri kendilerini takip etmeye kışkırtıyor, sonra da dönerek şiddetle saldırıyorlardı. O gün Çeyenler özellikle tehlikeli durumlarda kendilerini gösterdiler. Ansızın beliren reis hepsinden cesurdu ama bir hücumdan dönerken atı bir mavi ceketli piyade hattının önünde vuruldu. Ansızın Çeyenlerin mevzilerinden bir atla fırladı, ansızın beliren reisi askerlerin ateşinden korumak üzere araya girdi. Ansızın beliren reis bir anda binicisinin tenkisine sıçradı. Kurtarıcısı at sürülerine bakmak için savaşçılarla gelen kendi kız kardeşi, yaban sığırı yavrusu, yolunda giden kadındı. Bundan dolayı Çeyenler bu savaşa kızın kardeşini kurtardığı savaş adını verdiler. Beyazlarsa Rosebud Savaşı diyorlardı. Güneş batarken savaşta sona erdi. Kızılderililer üç yıldızlıya iyi bir ders verdiklerini biliyorlardı. Ama onu nedenli perişan ettiklerini ancak ertesi sabah öğrenebildiler. Gün ışır ışımaz Sil ve Çeyen gözcüleri sırtlara yayıldılar. Buralardan mavi ceketlilerin güneye çekildikleri görülebiliyordu. General Crook ya takviye ya da Gibbon, Terry ve Custer'dan bir haber beklemek üzere Kaz Deresi'ndeki karargahına dönüyordu. Rosebud'daki Kızılderililerin tek bir asker kolu için fazla güçlü olduğunu anlamıştı. Rosebud'daki savaştan sonra reisler batıdaki Yağlı Çayır Vadisi'ne yani Küçük Bighorn'a gitmeyi kararlaştırdılar. Öncüler büyük antilop sürüleri görmüşlerdi. Ayrıca çevredeki düzlüklerde atlar için bol otlu otlaklar olduğunu söylüyorlardı. Çok geçmeden kıvrımlı Yağlı Çayır Vadisi'nin batı kıyısında 3 millik bir alan boyunca kamplar belirmeye başladı. Orada kaç Kızılderili olduğunu hiç kimse kesinlikle bilmiyordu. Ancak 3-4 bin savaşçıyı da katarsak bu sayı 10 binden az değildi. Kara Geyik çok büyük bir köydü bu diyordu. Çadırlar say say bitmeyecek kadar çoktu. Güneyde ırmağın yukarısında Hunk Papalar konaklamıştı. Kara Ayak Siyuları da onların yakınındaydı. Hunk papalar her zaman kampların meydana getirdiği dairenin başında ya da girişinde konaklarlardı. Adları da buradan geliyordu. Biraz aşağıda Şansarklar, Minakoncırlar, Oglalalar ve Brüller de vardı. Vadinin kuzey ucundaysa Çeyenler yerleşmişlerdi. Yaban kirazlarının olgunlaştığı ay başlarıydı ki havalar iyiden iyiye ısınmıştı. Gençler yağlı çayırın eriyen karlarının sularında yüzebiliyorlardı. Avcı grupları yaban sığırı ve antilop avladıkları bighornlar yönünde gidip geliyorlardı. Kadınlar kırlardan yaban turpu topluyorlardı. Her akşam bir ya da birkaç kabile dans ediyor, bazı akşamlarda reisler aralarında toplanıp sohbet ediyorlardı. Tahta bacak, reislerin hepsi eşit sayılıyordu bu toplantılarda diyordu. Ama biri vardı ki hepsinden üstün tutuluyordu. Bu oturan boğaydı. Oturan boğa bütün kampların reislerinin piri sayılıyordu. Oturan boğa Rosebud'daki Zafer'in Kızılderili kampına baş aşağı düşen askerler kehanetini doğruladığına inanmıyordu. Ne var ki avcılar 3 yıldızlının geri çekilişinden bu yana Powder'la Bighorn arasında tek bir mavi ceketliye bile rastlamamışlardı. Kızılderililer 24 Haziran sabahına kadar uzun saçlı Custer'ın Rosebud boyunca ilerlemekte olduğunun farkına varmadılar. Ertesi sabah gözcüler askerlerin Rosebud'la Kızılderili kampı arasındaki son yüksek tepeyi de aşıp küçük Bighorn yönünde ilerlediklerini bildirdiler.